Ayrım 3 Erbakan, Soner Yalçın, sayfa 27. 2. Bölüm Erbakan'ın iş hayatı. Gümüş Motor Umum Müdürü. Yıl 1954. Tarımsal sulamada kullanılacak 5-15 beygir gücünde tek ya da çift silindirli dizel motorlarıyla pompalar yapmak amacıyla DP hükümeti bir proje gerçekleştirdi. Pancar tarımını desteklemek için motor ve pompa fabrikası yapılması da kabul edildi. Fabrikanın Eskişehir'de mi yoksa Ankara'da mı olacağı konusunda Başbakan Adnan Menderes ile Maliye Bakanı Hasan Palatkan arasındaki küçük bir anlaşmazlık da giderildi. 1 Temmuz 1956'da Gümüş Motor Fabrikası'nın temeli atıldı. 200'e yakın ortak bir araya getirildi. Hiç kimsenin hissesi %5'ten yukarı değildi. 6 milyon sermayeli Gümüş Motor Fabrikası'na hükümet de 1 milyon 300 bin dolarlık bir yardımda bulundu. Fabrikada 500, bir diğer iddiaya göre de 800 personel çalışıyordu. Gümüş Motor Fabrikası'nın umum müdürlüğüne ise Erbakan getirildi. Gümüş adının fabrikaya niçin verildiği konusunda iki farklı görüş vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul'un Gümüşsuyu semtinde bulunuyordu. Erbakan bu nedenle fabrikanın adını Gümüş koydu diyenler olduğu gibi, hayır, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Gümüşsuyu'nda olması ile fabrikanın adının Gümüş olması arasında hiçbir ilişki yoktur. Erbakan, Nakşibendiler için oldukça önemli olan ve 1850'de kurulan Gümüş Hanevi Tekkesi'ne mensup olduğu için bu adı koymuş diyenler de vardı. Doğrusu ikincisiydi. Şirket Gümüşhanevi Dergahı, yani İskender Paşa Şeyhi Mehmet Zahit Kontku'nun talimatıyla kuruldu. Kuruluşu için Erbakan'ı ile birlikte dergahtan Rıdvan Dedeoğlu ve Feyyaz Nemlioğlu görev aldı. Gümüş Motor hisselerinin üzerinde cami resmi vardı ve hissedarların çoğu Nakşibendi Şeyhi Mehmet Zahit Kotku'nun müritleriydi. Şeyh Kotku'nun fabrikada hissesi de vardı. Peki Nakşibendi bir tarikat niye milli bir sanayi kurmak için kolları sıvamıştı? Para kazanmak için mi? Hayır, asıl sebebi bilmek için Gümüşhanevi Dergahı'nın tarihine bakmak gerekiyor. Gümüşhanevi Tekkesi'nin kurucusu Ahmet Ziyaeddin Efendi 1813-1893 idi. Gümüşhaneli bir tüccarın oğluydu. Genç yaşında 1838 Osmanlı-İngiliz ticaret anlaşmasıyla Osmanlı pazarının yabancı sermayenin eline geçişini engellemek, gelen yabancı bankaları fonksiyonsuz hale getirmek ve yerli sermaye birikimi sağlamak için yardım sandıkları kurdu. Gümüşhanevi Tekkesi'nde tüccar damar hep oldu. Şeyh Abdülaziz Bekkine de kazanlı bir tüccarın oğluydu. Kafkas göçmeni Nakşibendi Şeyh Mehmet Zahit Kotku 1897-1980 döneminde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kar ortaklı İslami ilk şirketin kurulması aslında tekkenin tarihine bakıldığında şaşırtıcı değildi. Şaşırtıcı olmayan bir olgudan daha bahsedelim. İslami Kalvinizmi, yani Müslümanlığın kapitalizmle bağdaşabileceğini ilk telaffuz eden akademisyen Profesör Doktor Sabri Ülgener 1911-1993 Gümüşhanevi Dergahı'nda doğdu. Babası dergahın çalışanıydı. Yani Gümüşhanevi Dergahı'nda uhrevi dünyanın yanında dünyevi ticaretin de önemli derecede yeri vardı. Dipnot, Gümüşhanevi Dergahı'yla yolu kesişen Nazım Hikmet'ten Bülent Ecevit'e, Ali Fuat Cebesoy'dan Kazım Karabekir'e kadar ünlülerin hikayeleri için Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı Efendi 2 kitabına bakabilirsiniz. Gümüş Motor'da işler 1958 yılına kadar iyi gitti. 2 Ağustos 1958 tarihinde hükümetin yaptığı devalüasyon, gerekli yatırımlar için makine ve malzeme ithal eden Gümüş Motor'u zora soktu. Umum Müdür Erbakan, Sanayi Bakanı Sebati Ataman'ın makamına çıktı. Bakan Ataman'ı Gümüş Motor'a yardım edilmesi konusunda zor ikna etti. Sonuçta yeni bir yatırım için 750 bin lira ayıran şeker şirketi bu parayı Gümüş Motor hisselerine yatırdı. Böylece Gümüş Motor ile şeker şirketinin ortaklığı başladı. Ancak bu ortaklık da Gümüş Motor'u kurtaramadı. Fabrikadan bir türlü gereken randıman elde edilemiyordu. Hisse senetleri giderek düştü. Ucuzlayan hisse senetlerini toplayan şeker şirketi %51'i bulunca Umum Müdür Necmettin Erbakan'ın karşısına çıktı. Şeker şirketi adına bundan sonra yönetim kurulu başkanlığına Nurullah Gezgin başkanlık edecek diyerek Erbakan'ın yetkilerini kısıtladı. Erbakan bu olayı işgal olarak değerlendirdi. Ancak yapacağı başka bir şey yoktu. Artık alacağı her kararı şeker şirketi yöneticilerine bildirecekti. Şeker yetkilisi Nurullah Gezgin fabrikada bu odaya yerleşip gelişen olayları izlemeye başladı. Gördüklerine inanamadı. Durumu hemen şeker şirketi yöneticilerine bildirdi. Yönetim kurulu acilen toplandı. Umum Müdür Erbakan'ın istifası istendi. Siyah kaplı ajanda. Şeker şirketi yetkilisi Nurullah Gezgin Gümüş Motor'da neler görmüştü? Fabrikanın hiçbir kaydı yoktu. Her şey Umum Müdür'ün siyah kaplı ajandasında sadece kendisinin anlayacağı bir şekilde yazılıydı. Bu nedenle fabrikanın muhasebe hesapları yapılamıyordu. Genel müdürlük hemen Konya Şeker Fabrikası'ndan iki hesap uzmanı çağırdı. Muvakkar Öz Ararat ve Faruk Onat adındaki bu iki hesap uzmanı gece gündüz çalıştı. Gümüş Motor'un yazışmalarında ilginç belgeler buldular. ''Sizden aldığım motor arızalandı. Göndersem tamir edebilir misiniz?'' diye bir mektup göndermişti müşterinin biri. Yanıtı Umum Müdür Erbakan vermişti. ''Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı, uğurlu, bereketli mahsuller diler. Göndereceğiniz motoru bila bedel tamir edeceğimizi bildiririz. Allah'a emanet olun.'' Motorunu gönderen müşteriden iki ay sonra bir mektup daha gelmişti. ''Aman acele motorumu gönderin, mahsul yanıyor.'' Bu mektuba yanıt verilmemişti. Aynı şahıs bir ay sonra üçüncü mektubunu göndermişti. ''Motorumu muhakkak gönderin, ben tamirden filan vazgeçtim.'' Şeker şirketi yetkilileri köylünün motorunun iade etmek için araştırma yaptı. Ambar görevlisinin ifadesi alındı. Ambar memuru, ''Efendim motoru tamir ettik, bir güzel de boyadık. Ancak Necmettin Bey o motoru sattı. Ne yapsın, şirket zor durumdaydı.'' dedi. Bu kez ifade vermeye Necmettin Erbakan çağrıldı. Kurul arasında şu konuşma geçti. ''Necmettin Bey, bizim memlekette her meslekte asgari ahlak teşekkül etmiştir, değil mi?'' ''Öyledir tabii.'' ''Bir ayakkabı tamircisi düşünelim. Kundura tamircisi basit bir sanat erbabı bilinir. Bu ayakkabı tamircisinin çoluk çocuğu hastalansa ve ilaç parası da olmasa tamir için kendisine verilmiş olan ayakkabıları satar ve parasıyla ilaç alarak çoluk çocuğuna ilaç götürebilir mi, götürmeli mi?'' ''Hayır efendim, elbette götüremez.'' ''Fakat Sayın Necmettin Bey, siz size emanet edilen tamir için verilen motoru satmışsınız. Hemen yönetim kurulu karar almalı ve bu vatandaşa bir motor göndermelidir.'' Bu konuşmadan sonra söz alan yönetim kurulu üyesi elde motor bulunmadığını anımsatarak bir başka konuya değindi. ''Yaptığımız motor bir kere projedeki motor değil. Demode, Slavya tipi, su soğutmalı, en ilkel, en ağır, kafadan kızmalı bir motor. Zaten fabrika kurulduğundan bu yana sadece 70 tane motor yapılabilmiş.'' Bir başka yönetim kurulu üyesi biraz da kızgın bir halde şöyle konuştu. ''Bu fabrikada değil tek silindirli 70 Slav motoru, 70 adet dev motor yapılsaydı bu müessese yine batardı.'' Yönetim kurulu üyesi neden böyle konuştuğunu da açıklar. Konyalı bir uyanık İsmail Kaymak sütten krema çıkarma makinesi yapmayı kafasına koymuştur. Akıllı İsmail Kaymak bu işin altından Gümüş Motor'un kalkamayacağını bildiği halde Umum Müdür Erbakan'dan randevu alır. Kısa bir görüşmeden sonra anlaşırlar. İsmail Kaymak Konya'ya döner. Parasının bulunduğu bankanın müdüründen Gümüş Motor'a hemen 250 bin lira ödenmesini ister. Banka müdürünün ''Aman İsmail Bey, ne yapıyorsunuz, Gümüş Motor batıyor'' uyarısına ''Olsun olsun, siz gönderin'' yanıtını verir. Aradan birkaç ay geçer. Gümüş Motor'dan iki görevli Konya'ya gelip İsmail Kaymağı bulurlar ve ''İsmail Bey, özür dileriz, sizin siparişinizi istediğiniz zamanda yapamayacağız'' derler. İsmail Kaymak olsun olsun biz hallederiz deyip konuklarını uğurlar. Arkasından hemen avukatlarını çağırır. Avukatlarına Umum Müdür Necmettin Erbakan'la yaptıkları anlaşmayı gösterir. Mukabeledeki şu maddeyi herhalde görüyorsunuz. Bunun manası şudur. Siparişi zamanında teslim etmedikleri takdirde bu süreden sonra geçen her gün için 2000 lira tazminat ödemeleri gerekir. Bu bir yılda 700 bin lira eder beyler. Gümüş motor krema makinesi yapmak için çaba sarf etmişti. Nitekim makinenin süt konulacak kapları yapıldı. Fakat sonunda bunlar fabrika içinde sigara tablosu olarak kullanıldı. Benzer bir olayı da şeker şirketi yetkililerine bir fabrika görevlisi şöyle anlattı. Biz bir de dikiş makineleri demir döküm aksamı siparişini İstanbullu İsmail Engin adlı bir tüccardan almıştık. Döküm yapıldı fakat milimetrik deliklerin çoğu yanlış açıldı. Bu firma ile de mahkemelik olduk. Yarım milyon lira tazminat ödedik. Erbakan'ın marifetleri yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Şirket içinde şirket. Hükümet gümüş motorun gelişmesi için fabrika faaliyete geçtikten sonra 15 beygire kadar olan motorların ithalini yasakladı. İthalat durdurulunca gümüş motorun ihtiyacı karşılayamaması dizel motor sıkıntısı yarattı. Bu sıkıntı üreticiyi benzinle çalışan motorlara yöneltti. Benzin motorları hem az ömürlü hem de çok pahalıydı. Bu arada ortaya atılan bir iddia bomba gibi patladı. Gümüş Motor'un umum müdürü Necmettin Erbakan, Alman Hatst firması ile Adapazarı'ndaki Tur İş firması arasında arabuluculuk yapmıştı. Tur İş firması, Alman Hatst firmasının dizel motorlarını benzinli motorlar diye ithal etmişti. Bu işten umum müdür Erbakan ve Tur İş firmasının binlerce mark para kazandığı iddia edildi. Ancak Erbakan'ın bu olayda arabulucu olduğu iddiaları bugüne kadar ispatlanamadı. Biz yine şeker şirketi yetkililerinin gümüş motordaki incelemelerine dönelim. Gümüş motor kurulduğu günden beri maliyeye olan vergi borcunu ödememişti. Ayrıca işçilerden kesilen primler sosyal sigortaya yatırılmamıştı. Belediyeye elektrik parası da ödenmemişti. Devlete borçlarının toplamı fabrika sermayesinin 1,5 katıydı. Borç tutarı 9 milyon lirayı aşmıştı. İşçiler arasında 7-8 aydan beri ücret alamayanlar vardı. Şeker şirketi yetkililerinin incelemeleri sırasında Hatz firmasından gelen mektup üzerindeki yazı dikkatlerini çekmişti. Necmettin Erbakan, Gümüş Motor Sanayi. Yeni firmamız Gümüş Motor Sanayi adına istediğiniz siparişler yola çıkarılmıştır. Bir mektup da Antalya ambarından gelmişti. Yine Gümüş Motor Sanayi diye yazılmıştı. İş anlaşılmıştı. Umum müdür kendi adına uydurma bir gümüş motor sanayiyi kurmuştu. Durum mahkemeye intikal ettirildi. Gümüş motor sanayiyi kapatıldı. Neler neler olmuyordu ki Erbakan'ın diş doktoru kardeşi Kemalettin'e şirket hesabından 69 bin lira yani 25 bin dolar gönderdiği murakip raporunda ortaya çıktı. Şeker şirketi yetkilileri incelemeleri sırasında Devlet Planlama Teşkilatı'ndan gelen imalat kapasitesinin bildirilmesi yolundaki yazıya verilen yanıtı görünce bir şok daha geçirdiler. Devlet Planlama Teşkilatı'na verilen yanıtta Gümüş Motor'un yıllık imalat kapasitesinin 10 bin olduğu bildirilmişti. Yetkililer yazıyı gönderen muhasebeciye neden yalan beyanat verdiğini sordular. Muhasebeci soruyu, efendim Necmettin Bey 10 bin yazmamızı istedi. Biz de kendisine, ama efendim biz bugüne kadar ancak 70 motor imal ettik dedik. O da bize, olsun nasıl olsa hedefimiz 10 bin motor yapmak değil mi diye cevap verdi. Biz de bunun üzerine 10 bin yazdık diye yanıtladı. Pancar Motor. Necmettin Erbakan'ın umum müdürlük görevinden ayrılmasından sonra yerine şeker şirketi atölyeler müdür yardımcısı Sait Gürpınar getirildi. Yeni genel müdür Sait Gürpınar Hatst firması ile görüşmeler yapmak için Almanya'ya gitti. Gürpınar Hatst firmasının konuklarını ağırladığı otelde kaldı. Hatst firması ile görüşmeler yapmak için daha önce birkaç kez Almanya'ya gelen Necmettin Erbakan da aynı otelde kalmıştı. Otel sahibi Gürpınar'a yakınlık gösterip otelin şeref defterini imzalamasını rica ederek, "Bakın sizden önceki genel müdürümüz de buraya yazmıştı," diye Necmettin Erbakan'ın yazdığı sayfayı gösterdi. Gürpınar gördükleri karşısında şaşkına döndü. Çünkü Necmettin Erbakan'ın imzası bulunan sayfadaki yazılar Arapça yazılmıştı. Gürpınar otel sahibine dönerek, "Anlaşılan bizim eski genel müdür size şaka yapmış. Atatürk Türkiye'sinde yıllardan beri Latin harfleri kullanılıyor," dedi. Gümüş motoru batmaktan son anda devlet kurtardı. Şirket Pancar Kooperatifleri Birliği'nin oldu. Gümüş motorun kamuoyundaki kötü izlerini silebilmek için de adını değiştirip Pancar Motor koydular. Gümüş Motor'un kuruluşunda yer alan Gümüşhanevi dergahına bağlı Profesör Doktor Sabahattin Zaim, Pancar Motor'un yönetim kuruluna girdi. Erbakan 1956 yılında girdiği Gümüş Motor'dan 1963 yılında ayrıldı. 6 milyonla kurulan fabrikayı 7 milyon zarar ettirmişti. Tekrar İstanbul Teknik Üniversitesi'ne döndü. O yıl Erbakan'a 1700 liralık vergi tahakkuk ettirildi. İlginçtir, Erbakan bu vergi borcunu ödemedi. Peki Erbakan vergi cezasından nasıl kurtulabildi? 1963 yılından 1965'e kadar üniversite, sonra da Odalar Birliği adresindeki Erbakan'ı vergi memurları bulamadı. Vergi zaman aşımına uğradı, Erbakan kurtuldu. Gümüş Motor'un hikayesine dönersek, Pancar Motor adıyla yola devam eden şirket 2012'de kapısına kilit vurdu, iflas etti. 2001 ekonomik kriziyle yaralanan şirket, iflastan kurtulmak için Bayrampaşa'da faaliyette olduğu 46 dönümlük araziyi satışa çıkardı. Araziyi kim aldı dersiniz? Şirketin hissedarı olan Kayseri ve Konya Pancar Kooperatifleri. 10 yıl boyunca da Pancar Motor'a kiraladılar ve ardından kendi hisselerinin de bulunduğu şirketi icra yoluyla Bayrampaşa'dan çıkardılar. Hisselerinin %77'si Eskişehir Pancar Kooperatifi'nin elinde bulunan şirket Eskişehir'e taşındı. Ayakta kalma savaşı verdi ama batmaktan kurtulamadı. Fakat şu notu da eklememiz gerekiyor. Kuruluşundan itibaren piyasa pazarıyla ilgili olan Gümüşhanevi dergahı müritleri, Türkiye'nin siyasal dönüşümünden de yararlanıp esnaflıktan iş adamlığına terfi ettiler. Küçük ve orta çaplı işletmelerden fabrika sahibi oldular ve hatta ihracatçı olup sermayelerini çok büyüttüler. Anadolu kaplanlarının doğumunda Nakşibendilerin girişim ruhu büyük rol oynadı. Nikah şahidi Mason. Yıl 10 Ocak 1967. İstanbul'un ilk 5 yıldızlı oteli Yeşilköy Çınar Otel o gün genç bir çiftin nikahına sahne oldu. Damat siyah smokin, beyaz gömlek giyip papyon kravat takmıştı. Gelinin üzerinde dantellerle işlenmiş beyaz bir gelinlik vardı. Simsiyah saçlarını arkaya doğru taramıştı. Damadın şahidi İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Bedri Karafakioğlu idi. Profesör Karafakioğlu adı çok kişiye tanıdık gelecektir. 20 Ekim 1978 tarihinde kimliği hala ortaya çıkarılamayan kişiler tarafından öldürüldü. Karafakioğlu bilim dünyasının seçkin isimlerinden biriydi. 27 Mayıs 1960 sonrası oluşturulan kurucu meclis üyesiydi. Solcu olarak bilinen bir aydındı. İTÜ'de rektörlük yaptığı dönemde öğrencileri de yönetime alarak örnek bir yöneticilik yapmıştı. Türkiye'de televizyonculuğu ilk kez İTÜ'de başlatan isimdi. Aynı zamanda Erbakan'ın hocası ve 33. dereceden masondu. O gün Çınar Oteli'nde cazlı danslı içkili bir düğün ile evlenen Necmettin Nermin Erbakan çifti 10 Ocak 1967 tarihinde Fatih'te İslam kurallarına göre imam nikahı da kıydılar. Buradaki şahitlerin kimler olduğu bilinmiyor. Bilinen Çınar Oteli'ndeki şahitlerin 33. dereceden, yani Üstad-ı Azam iki mason olması. Bir ilginç tesadüf daha var. 12 Eylül'de bugüne kadar onlar güldü, şimdi sıra bizde diyerek işçilere nazire yapan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Halit Nardin eniştesi Tevfik Ercan'ın sahibi olduğu bu otelde Erbakan'ın düğününden 10 yıl önce Bilderberg toplantısı yapılmıştı. İş adamı Tevfik Ercan Erbakan'ın Almanya'da çalıştığı Desta firmasının Türkiye'deki partneriydi. Düğün yeri otel tanıdık birine aitti. Biz düğünden bahsetmeye devam edelim. Meraklılar Erbakan çiftinin smokinli, papyonlu, başı açık gelinlikli fotoğraflarını 11 Ocak 1967 tarihli Baba Ali'de Sabah gazetesinden bulabilirler. Necmettin Erbakan biraz geç bir yaşta dünya evine girdi. Evlendiğinde 41 yaşındaydı. Eşi Nermin Hanım ise 24 yaşına yeni basmıştı. Nasıl tanışmışlardı? Evlilik görücü usulüyle mi, görüşürcülükle yani flörtle mi olmuştu? Türkiye Odalar Birliği'nin Ankara'daki merkez binası Ulus'taki Posta Caddesi'ndeydi. Nermin Hanım'la Erbakan aynı binada çalışıyorlardı. Nermin Hanım sekreterdi. Erbakan Nermin Hanım'ı ilk gördüğünde aşık oldu. Ancak hemen açılamadı. Kurnazlık yaparak Nermin Hanım'ın yanına sekreter olarak gelmesini sağladı. Sonra duygularını dile getirdi. Nermin Hanım o yıllarda başı açık, mini etek giyen, güzel bir genç kızdı. Erbakan'ın teklifine hemen evet demedi. Daha sonra Erbakan Nermin Hanım'ın kalbini kazandı. Mesai bitimlerinde el ele tutuşup gençlik parkına gidiyorlardı. Kısa bir flörtten yani görüşürcülükten sonra evlendiler. İlk çocukları Züheyra Zeynep bir yıl sonra 1968 yılında dünyaya geldi. Erbakan çiftinin ikinci çocukları Rabia Elif 1974'te, son çocuk Muhammed Ali Fatih ise 1979'da doğdu. Evliliğin ilk yıllarında başı açık gezen Nermin Erbakan daha sonra tesettüre girdi. Çalışmayı da bırakıp ev hanımı oldu. Bu dönüşümün sebebi neydi? Şeyh Bekki yine Cumhuriyet döneminde kadınların kara çarşafı çıkarıp manto giyebileceğini söylemişti. Tekkeye okur yazarlar onun döneminde gelmişti. Örneğin isyan ahlakının sembolü Nurettin Topçu Bekki neden etkilenmiş, dergahın rahli tedrisatından geçip Doğu Batı kültürü sentezine ulaşmıştı. Şeyh Bekki neden sonra dergah gericileşmiş miydi? Şeyh Mehmet Zahit Kotku'nun müritlerinden Ersin Gündoğan'ın yazdığı Görünmez Üniversite kitabında Kotku bakın ne diyordu? Misvakı kaçımız kullanır bilmiyorum. Çoğumuz diş fırçasını tercih ediyoruz. Gerçekte efdal olan misvaktır. Diş fırçası bizim değildir. Şeyh Kotku evde televizyon bulunmasına bile karşıydı. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 35.